Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Yeni bir pazar akşamında hepinize sevgi ve saygılarımla selamlarımı sunuyorum. İnsan ve Fikir'de Müslümanların Siyaset ve Medeniyet Serüveni başlıklı birinci serimizde Emeviler tarihinin son safhasına gelmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz haftaki programımızda en son Ömer bin Abdülaziz dönemini ele almıştık. Ömer bin Abdülaziz, Allah ona rahmet etsin, hakikaten alim, fazıl, adil bir devlet başkanıydı. Onun döneminde Emeviler devleti büyük bir huzura kavuştu, isyanlar çıkmadı ve hakeza. Ömer bin Abdülaziz'in vefatından sonra kıymetli dinleyenlerimiz, Emevi yönetimi Yezid bin Abdülmelik'in idaresine geçer. Tarihte bu kişi ikinci Yezid olarak da anılıyor. Yezid'in gerek kişiliği ve gerekse yönetim anlayışı Selefi olan Ömer bin Abdülaziz ile tam bir zıtlık gösterir aslında. Dindar, alim, adil bir halifedir Ömer bin Abdülaziz, az önce söylediğimiz gibi. Bu halife ise, yani ikinci Yezid ise, dini hassasiyetlerden tamamen uzak bir insandır. Sarayı eğlence meclisine çevirmiştir. Hafif meşrep bir devlet başkanıdır velhasıl. Ömer bin Abdülaziz zamanında sarayın yakınına bile yaklaştırılmayanlar vardı. Önceden şairler gelirdi buralarda, bir tür bu anlamda sefih meclisler kurulurdu. Ömer bin Abdülaziz döneminde bu kişiler saraya sokulmadılar. Saray bir ilim merkezi haline, ilmi müzakereler merkezi haline getirilmişti. Fakat Ömer bin Abdülaziz'den sonra bu eski adet tekrar başlıyor ve bu tür kimseler yeni halifenin artık dostları haline geliyorlar. Hatta en yakınları devlet başkanının iki şarkıcı cariyedir diye söyleniyor tarihte. Hatta isimleri de verilir bu kimselerin, Habbabe ve Sellame denir. Bu iki kadın, iki cariye siyasi danışman gibi faaliyet göstermişler. Devlet yönetiminde halifeyi etki altına almışlar. Hatta valilerin azil ve tayinlerinde dahi belirleyici olmuşlar maalesef. Yezid bin Abdülmelik'in devlet başkanlığı döneminde mevaliden cizye ve haraç alınmasına yeniden başlanmış. Mevali dedikleri, o dönemde Müslüman olan ama Arap olmayan unsurlara mevali deniyor. Emevilerde kötü bir adetti bu. Çıkar amaçlı, ekonomik, iktisadi maksatlarla yapılan bir uygulamaydı. Mevaliden cizye ve haraç alınıyordu. Ömer bin Abdülaziz bu uygulamayı kaldırmıştı, fakat halefi, yani Yezid bin Abdülmelik, tekrar bu uygulamaya dönüyor. Tabii bu durum Müslümanları rahatsız eder. Hatta Berberiler mesela Kuzey Afrika'da isyan çıkarırlar ve valilerini öldürürler. Geçen hafta dinleyenleriniz hatırlayacaklardır. Kuzey Afrika'da İslamlaşma faaliyetleri özellikle Ömer bin Abdülaziz döneminde başlamıştı. Daha doğrusu hız kazanmıştı. Onun zamanında devlet yönetimindeki asıl dönüşüm ise kabile asabiyetinin idarede yeniden etkin hale gelmesi. Daha önce Yemeni bir siyaset takip etmişti, hatırlayanlarımız olacaktır, Süleyman bin Abdülmelik döneminde. Ömer bin Abdülaziz ise bu tür şeylere iltifat etmedi. Bunlardan beri tuttu kendisini. Adil bir yöneticiydi çünkü. Eşitliği sağlamıştı Müslümanlar arasında. Bu dönemde ise, Yezid bin Abdülmelik döneminde ise, Kaysileri dikkate alan bir yönetim anlayışı benimseniyor. Yani bu kabile asabiyetinin idarede etkin hale gelmesi şu demek: Arap unsurlar malumunuz çeşitli kabilelerden oluşur. Araplarda sosyal hayat bu şekilde kaimdir. Ve kabilecilik her anlamda Araplarda etkin olan bir adeta dürtüdür. Dolayısıyla Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu asabiyet duygusuyla mücadele etmişti. Araplarda böyle bir durum var. Bunun bugünkü tabiriyle milliyetçilik de denilebilir aslında. Şimdi bu kabileler konusu tabii çok su götüren bir mesele. Yani buna yönelik başlı başına kitaplar yazılmış. Adem Apak'ın mesela bir kitabı var bu konuyla alakalı. Çok değerli bir çalışma. Bu konu bağlamında Arap asabiyeti, daha doğrusu kabile asabiyeti şunu ifade ediyor. Devlet çeşitli kabilelerden müteşekkil olduğu için Arap unsurlar bağlamında söylüyorum. Yöneticiler bunlardan bazılarını kayırıyorlar. İdarede bazılarına hak tanıyorlar, bazılarını öne çıkarıyorlar. İşte mesela Yezid bin Abdülmelik Kaysileri daha ziyade öne çıkarmış, idari hayatı daha ziyade onlara tevdi etmiş, bürokrasiyi onlar oluşturmuşlar. Dolayısıyla bu tür meseleler başka sorunlara sebep oluyor. Diğer kabileler isyana kalkışıyorlar gibi durumlar hasıl oluyor bu kabile asabiyeti idaresi neticesinde. Bu Kaysileri temsil eden Sakifliler Yezid döneminde siyasi etkinlik noktasında en parlak yıllarını yaşıyorlar. Yezid bin Abdülmelik'in Kaysiliği öne çıkaran ve Yemenileri yönetimden tamamen dışlayan politikası Irak'ta Yezid bin Muhallab el-Ezdi isyanının değerli dinleyenler çıkmasına sebep olur. Kaçınılmaz bir netice zaten bu. Tabii Arapların yanı sıra yönetime kin besleyen büyük miktarda mevali de iştirak eder bu isyana. Bu isyan Şam'dan gelen halifenin kardeşi Mesleme bin Abdülmelik'in emrindeki büyük bir ordu tarafından bastırılır. Halife Irak'ta yeniden hakimiyet kurduktan sonra isyana doğrudan katılan veya dolaylı destek veren Yemenli Ezd kabilesinden pek çok kişinin öldürülmesini emreder. Sağ kalanların bir kısmı ise başkente esir olarak götürülür, kabilenin kadın ve çocukları hakaret amacıyla esir pazarlarında satılır. Bu dönemde harici isyanlar da patlak veriyor değerli dinleyenler ki yeri geldikçe söylüyoruz. Aslında haricileri ele almak gerekiyor fakat programımızda şu an siyasi ve medeniyet tarihini daha ziyade irdeliyoruz Müslümanların. Bundan sonra inşallah mezhepler üzerine bir program yaptığımızda ya da bir seri program yaptığımızda burada haricilerle başlayacağız bu programa. Hariciler konusu en azından o dönemler için önemli. Bunlar tarihleri boyunca özellikle Emevilerde hep isyan çıkarmışlar. İsyan etmedikleri tek devlet başkanı geçen haftaki programımızda da söylemiştik Ömer bin Abdülaziz idi. Neticede meydana gelen dahili problemler sebebiyle fetih hareketleri de sekteye uğrar. Hep de böyle olmuştur Emeviler tarihinde. Hep isyanlar vardır. Halk sürekli çeşitli sebeplerle homurdanır, isyan eder. Devamlı isyan eden gruplar da vardır. Özellikle Emevi yönetiminin en baş düşmanları hariciler ve Ehl-i Beyt, Hazreti Ali evladı, taraftarları daha doğrusu. Ama onlar böyle çok isyan etmemişler devlete. Özellikle hariciler bu isyanlarını sürekli sürdürmüşler. Bir de bununla birlikte bu tür işte kabile isyanları var asabiyetler sebebiyle. Emeviler tarihleri boyunca bunlarla uğraşmış, tarihleri boyunca bunları bastırmaya çalışmış, fetih hareketleri zayıflamış, bastırmaya çalışmış yine bunlarla mücadele edince daha önceden fethettiği topraklar bu sefer bağımsız hareket etmeye başlamış çünkü artık devlet kendi içine kapandı diye. Hep bu tür şey Emeviler tarihinde devretmiş değerli dinleyenler bu durum. İkinci Yezid de bu anlamda fetih hareketlerinin sekteye uğradığı, iç çekişmelerin yaşandığı bir dönem. Üstelik daha önce ele geçirilmiş olan toprakların bir kısmının da elden çıkması bu olaylar neticesinde engellenemiyor. Bu bakımdan bu dönemi Emevilerde iç çekişmelere geri dönüş olarak değerlendirmek, isimlendirmek gayet mümkün değerli dinleyenlerimiz. Hişam bin Abdülmelik daha sonra geçer. İkinci Yezid'den sonra devletin başına Muaviye bin Ebu Süfyan ve Abdülmelik bin Mervan ile beraber en uzun devlet başkanlığı yapan Emevi halifelerinden birisi bu kişi. 20 yıl başta kalmış, devleti yönetmiş. Emevi devletinin en zor dönemlerinden birine şahitlik ediyor Hişam bin Abdülmelik. Bütün olumsuzluklara rağmen ülkede bozulmuş bulunan istikrarı belirli derecede geri getiren kimse bu. aldığı iktisadi tedbirler var. Bu tedbirlerle bilhassa Selefi tarafından rayından çıkarılan ekonomik hayatın dengelerini yeniden sağlamayı başaran kişi bu. Bununla beraber çeşitli fetihler de yapılıyor bu dönemde. Başarılı bir devlet başkanı Hişam bin Abdülmelik. Bu sebeple Hişam, Muaviye ve Abdülmelik'ten sonra Emeviler döneminin en büyük devlet adamları arasında sayılıyor ve onun hilafet yılları Emevi Hanedanı'nın 3. yükselme dönemi olarak adlandırılıyor. Bu üç isim devlet başkanlığı anlamında, devlet yöneticisinin, halifenin otoritesi anlamında hakikaten önemli isimler Emeviler tarihinde. Muaviye bin Ebu Süfyan zaten devleti kuran kişi. Abdülmelik bin Mervan, bu da önemli bir kişi. Büyük fetihler yapıldı bu dönemde. Başarılı bir devlet başkanı ve sonrasında da Hişam bin Abdülmelik. Tabi Hişam onlara nispeten biraz daha bedbaht diyelim. Çünkü aldığı miras, tevarüs ettiği ahval hakikaten başarılı olmaya, devleti yükseltmeye engel teşkil ediyordu. Bunların restorasyonu öncelikli olarak onun gündemindeydi. Fakat geçmişten gelen ve gittikçe de gücünü artıran kabile savaşları var onun döneminde de. Halife aralarında dengeli bir politika takip etse de devam ediyor bu savaşlar bir taraftan. Onunla beraber yine yayılmış olan, artık biraz da önlenemeyen mevali isyanları var. Bunlar hakikaten önüne geçilemez bir safhaya gelmiş artık. Zaten harici ayaklanmaları devam ediyor. Ve nihayet bütün bu amilleri, bu sebepleri kendi lehine değerlendiren Abbasi ihtilali, bu konuya daha sonra değineceğiz değerli dinleyenler. Şimdi icmalen geçiyoruz. Onun aldığı bütün tedbirleri bu halifenin berhava ediyor. Emevi devleti onun ölümünden hemen sonra tam bir kargaşa içine düşecek ve kısa süre içinde zaten de yıkılacak. O bakımdan 20 yıl boyunca hilafet döneminde birçok fetihler de yapmış ama bu artık kontrolden çıkan devletin durumu onu doğal olarak engellemiş. Hişam bin Abdülmelik'in vefatından sonra Emevi saltanatına Velid bin Yezid geçer. Bu da ikinci Velid olarak biliniyor. Babası Yezid bin Abdülmelik gibi çok kısa süren bir halifelik dönemi var. 743-744, 1-2 yıl. Yıkılmaya yüz tutmuş devletin problemleriyle ilgilenmek yerine bu kişi, Velid bin Yezid ya da ikinci Yezid, av partileri düzenliyor, saray eğlenceleriyle geçiriyor vakitlerini. Onun da en yakın dost ve danışmanları şair ve şarkıcılar. Üstelik Velid halkın sempatisini kazanmak için maaşları arttırıyor, hesapsız harcamalar yapıyor. Bu surette de Selefi Hişam'ın sağlamaya çalıştığı mali dengeleri onun devlet yöneticiliğinin önemli vasıflarından bir tanesiydi. Aldığı iktisadi tedbirler o kadar ki halk artık cimrilikle onu itham etmeye başlamıştı, Hişam bin Abdülmelik'i. Ama bu zorunluydu onun için. Fakat ondan sonra gelen halife ikinci Velid, bu hesapsız harcamalar sebebiyle Hişam'ın sağlamaya çalıştığı mali dengeleri alt üst ediyor. Neticede ülke ekonomik anlamda istikrarsızlığa sürükleniyor. Velid kendisini veliahtlıktan azletme girişiminde bulunan fakat bunu gerçekleştiremeyen Hişam'a karşı da şahsi kin besliyordu. Bunu da söylemek gerekir. Belki de bu sebeple onun ilk icraatı Hişam'ın tayin etmiş olduğu ve onun kendi istikbaliyle oynamasına destek veren bürokratları görevlerinden uzaklaştırmak, ardından da onları cezalandırmak oluyor. Gelişmelerin devletin varlık ve bütünlüğünü, aynı zamanda hanedanın geleceğini tehdit etmeye başladığını gören Emevi ileri gelenleri, Velid bin Yezid'i görevden uzaklaştırarak yerine Yezid bin Velid bin Abdülmelik'i getiriyorlar. Bu da üçüncü Yezid. Çünkü onun başta Selefi Hişam'ın çocukları olmak üzere hanedan ailesi fertlerine karşı sert davranması, hatta bir kısmına kırbaç cezası uygulaması, bazılarını da sürgüne göndermesi hanedan içinden pek çok düşman kazanmasına sebep olmuştu. üstelik daha reşit olmayan iki oğlu Hakem ve Osman'ı veliaht tayin etmek istemesi de hanedanın yönetime müdahalesini zorunlu hale getirdi. Bu şekilde Emevi ailesi ilk defa kendi içinde parçalanmış olur kıymetli dinleyenler. Velid'in halifeliği döneminde Ehl-i Beyt'ten Yahya bin Zeyd bin Ali'nin öldürülmesi durumu var. Ehl-i Beyt taraftarlarının da yönetime düşmanlığını celbeder bu. Diğer taraftan Velid bin Yezid tarafından kendilerine karşı açıkça düşman yapılması ve Yemenli kabul ettikleri Halid bin Abdullah el-Kasri'nin önce tahkir edilip ardından da işkence altında öldürülmesi özellikle Şam'da bulunan Güney Araplarının da infialine sebep olur. Bu davranışı Halid'in şahsında kendileri için büyük bir hakaret telakki ettikleri için Yemen kabileleri hanedan içindeki muhalefete açıkça destek verirler. Bu sebeple Şam Yemenileri yeni halifenin adayı olarak öne çıkan Yezid bin Velid bin Abdülmelik'e 3. Yezid'e giderek idareye karşı onun önderliğinde ayaklanma teklif ederler. Hanedanın da Yemenilerin de desteğini alınca Yezid bin Velid 744 yılında bir ihtilal gerçekleştirir ve çok ciddi bir mukavemetle karşılaşmadan Halife Velid'i öldürür, Emevilerin yeni devlet başkanı olur. Bu ihtilal değerli dinleyenler Emeviler tarihinde yeni bir sayfa açıyor. İktidara gelmek için darbe yapılabileceği düşüncesi meşruiyet kazanıyor bu ihtilal ile. Bu gelişme başka karşı ihtilaller ve saray kavgalarının da önünü açıyor ama. Böyle bir durum da söz konusu. Yezid'in saltanata geçiş usulü Emeviler tarihinde bu bakımdan bir ilk. Vasiyet veya tayinle değil, halk ihtilaliyle devlet başkanı oluyor Yezid bin Velid. Bu dönem de tam bir iç kargaşa dönemi Emeviler tarihinde. Yezid bin Velid ise yönetimde Kaysileri değil, Yemenileri kayırıyor. Yemeni politika takip etmeye başlıyor. Bu durumda Kaysilerin ayaklanmalarına sebep oluyor. Filistin'de, Şam'da, Irak'ta Mudari menşeli kabileler maktul halifenin kanını savundukları gerekçesiyle isyan çıkarıyorlar. Halife bu kalkışmaları Abdülaziz bin Haccac komutasındaki birliklerle etkisiz hale getiriyor. Benzer şekilde Ürdün ve Filistin'de de yönetime karşı çıkan gruplar var ve bu gruplar da kanlı müdahalelerle bastırılabiliyor. Yönetim karşıtlığı daha sonra bürokratlara da sirayet ediyor. Kaysi olarak tanınan Horasan valisi Nasr bin Seyyar, Azerbaycan valisi Mervan bin Muhammed, Yezid'in halifeliğini tanımadıklarını ilan ediyorlar. Horasan'da meydana gelen yönetim krizi tam bir kabile çekişmesi görünümüne bürünüyor. Neticede bu bölgede yaşayan Yemeniler ile Nizariler arasında şiddetli çatışmalar baş gösteriyor. Yezid bin Velid göreve gelmesinden değerli dinleyenler 6 ay sonra vefat eder. Onun ölümünden sonra kardeşi İbrahim bin Velid devlet başkanı olur. Fakat o da abisi gibi meşruiyet kriziyle karşı karşıya kalır. Çünkü Şam eyaleti dışında hiçbir bölge halkı, özellikle de Mudari kabileler kendisini halife olarak tanımazlar. Mervan bin Muhammed İbrahim bin Velid'i tanımadığını ilan eder. Bu da Emevi ailesinden ileri gelen bir kimse. Ordusuyla güneye doğru harekete geçer. Cezire eyaletinde Mudari kabilelerinin desteğiyle sırasıyla Rakka ve Kınnesrin şehirlerini kontrol altına alır. Buradan Suriye topraklarına yürür. İbrahim bin Velid'in kendisini karşılamak üzere gönderdiği orduyu Hıms şehri yakınlarında mağlup eder. Başkent Dımaşk'a girer. Kısa sürede şehrin hakimiyetini ele geçirir. Sonra halktan biat alarak kendisini halife tayin eder. Mervan bin Muhammed değerli dinleyenler Emevi devletinin son devlet başkanı. Onun döneminde devlet yıkılıyor. Dımaşk'ta halifelik biatını aldıktan sonra eyaletlere yeni valiler gönderir. bunun ardından da 80 yıldan fazla bir süre Emevilere başkentlik yapmış olan Dımaşk'ı terk ederek Kayserilerin hakimiyetinde olan Cezire eyaletinin merkezi Harran'ı yeni başkent ilan eder bu kimse. Bunun üzerine Dımaşk halkı Şam beldelerindeki diğer Yemen asıllı Arapları da harekete geçirerek büyük bir isyan başlatırlar. Yani hakikaten hep halk isyanları. Emevileri özetleyen cümle ya da kelime bu. Halk isyanları ya da isyanlar devamlı baş gösteriyor. Bu olayı bastırmak amacıyla Harran'dan harekete geçen halife isyanları etkisiz hale getirmeyi başarır. Daha sonra bölgeden topladığı muhalif Yemenlileri de ordusuna dahil eder. Irak'a doğru harekete geçer. Fakat iktidarın Kayserilere gitmesini bir türlü hazmedemeyen Yemenli Araplar orduyu terk ederler, Rusafe'ye gidip burada bulunan Süleyman bin Hişam bin Abdülmelik'i halife ilan ederler. Ardından da Kınnesrin şehrinin kontrolünü ellerine geçirirler. Mervan bin Muhammed bu gelişme üzerine Irak seferini iptal ederek asiler üzerine yürümeye karar verir ve isyancıları mağlup eder. Sonraki süreçte Cezire'den harekete geçirdiği ordularla Irak'taki isyancılarla mücadele başlatır. Yönetim muhaliflerinin en tehlikelileri tabii yine hariciler. Dahhak bin Kays Eşşeybani liderliğindedir bu topluluk, hariciler topluluğu. Mervan'ın birlikleri tarafından itaat altına alınır. Dahhak'tan sonra yeniden toparlanır hariciler. Önce Hayberi, ardından da Şeyban el-Haruri önderliğinde bir araya gelirler ve ayaklanma başlatırlar. Onlar da halifenin askerlerince etkisiz hale getirilir, mağlup edilir. Hariciler etkisiz hale getirildikten sonra Hicaz'daki mensupları üzerine yürür Muhammed bin Atiye, onların üzerine bir ordu sevk eder. Bölgeye ulaşan askerler Ebu Hamza olarak tanınan harici önderinin emrindeki isyancıları bertaraf ederler. Hicaz'ın yeniden Emevilerin hakimiyetine girmesini sağlarlar. Yönetimin haricilerle meşgul olduğu bu esnada Şiiler de kıpırdanmaya başlar. Nitekim bu hareketin esas merkezi olan Kufe'deki Ehl-i Beyt taraftarları Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer'in soyundan gelen Abdullah bin Muaviye'yi imam tayin ederler. Yönetime karşı ayaklanma başlatırlar. Mervan bin Muhammed de bunun üzerine bir orduyu Irak'a gönderir ve Şiiler mağlup edilir. Fakat en sonunda Abbasi ihtilali var değerli dinleyenler. Bu kargaşaları fırsat bilen bir ihtilal. Bu ihtilalle birlikte Mervan öldürülüyor ve Emeviler tarih sahnesinden çekilmiş oluyorlar. Devlet yıkılmış oluyor. Bu aşamaları Abbasiler tarihine başladığımızda tekrar ele alacağız. O dönemde bunları anlatmak, bu meseleyi irdelemek daha doğru olabilir. Bu programımızla birlikte Emeviler siyasi tarihini bitirmiş olduk ana hatlarıyla. Haftaya Emevileri medeniyet tarihi açısından irdelemeye başlayacağız. Zannediyorum birkaç hafta sürecek bir program. Ondan sonra inşallah Abbasilere başlayacağız. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle değerli dinleyenler. Hepiniz esenlikle kalın, hayırlarla kalın, Hakk'a emanet olun.